Ayrım 8.
Olayların gizemli bir ortamda yeşeren nedenlerine eğilmeyişimizden, davranışlarımızın ruhsal bir ışık tutmayışımızdan doğmuyor mu? Eugène'nin tutkusunu en ince ayrıntılarına dek çözümlemek gerekmez miydi? Bazı alaycılara bakarsan tutkusu hastalık halini aldı, bütün yaşamını etkiledi deyip geçerler. Bir olayı erdemsel bir düzen içinde diğer bir olaya gizlice bağlayan, düğümlerin gücünü ölçmektense sonuçlarını yatsımaya kalkar çok kimse. İnsan yapısını tanıyan bir gözlemci, Eugène'nin saflığını, özdenliğini, ruhundaki coşkunun ansızın dökülüşünü kızın geçmişinde aramalıdır. Yaşamı ne kadar sessiz geçmişse, yüreğindeki kadınsı acıma duygusu o kadar canlı kalmış, duyguların en özdeni o kadar ateşli bir biçimde belirmişti gönlünde. O gün geçen olaylar kızcağızı allak bullak etmişti. Amcası oğlunun yüreğinde çın çın öten hıçkırıklarını duyar gibi oluyor, onları dinlemek için boyuna uyanıyordu. Bazen hüzünle kıvranırken, bazen açlıktan ölürken görüyordu delikanlıyı düşündü. Sabaha doğru korkunç bir çığlık duydu. Hemen üstünü giyinip alacakaranlıkta usul usul adımlarla kapısını açık bırakan amcası oğlunun odasına koştu. Mum yanıp tükenmişti. Charles doğaya yenilmiş bir koltuğun üstünde başını karyolaya dayayıp giysileriyle uyuyor, midesi boş insanların gördüğü düş cinsinden bir düş görüyordu. Doya doya ağladı Eugène. Acıdan mermere dönmüş bu genç ve güzel yüzü, ağlamaktan kan çanağına dönmüş, uyurken bile ağlar gibi görünen bu gözleri doya doya seyretti. Charles Eugène'nin varlığını sezip gözlerini açtı. Üzgün üzgün kendine bakarken gördü. Ne nerede olduğunu ne saatin kaç olduğunu bilmediği belliydi. Özür dilerim amca kızı. Sizi duyan işiten yürekler var bu evde. Bir şeye ihtiyacınız olduğunu sandık biz. Yatmalısınız artık. Böyle koltukta oturmak yararsız. Doğru. Hadi Allah'a ısmarladık. Hem mutluydu hem utanıyordu odaya girdiği için. Böylesi bir yürekliliği ancak temiz yürekler gösterebilir. İş eğitime dökülünce kötülük kadar erdem de hesaplı kitaplı olur. Amcasının oğlunun yanında titremeyen Eugène odasına dönünce ayakta zor durmaya başladı. Hiçbir şey bilmeden yaşadığı günler son bulmuştu artık. Düşünüyor, kendi kendini kınıyordu. Ne düşünecek hakkımda şimdi, onu sevdiğimi sanacak. En çok istediği de buydu aslında, onu sevdiğine inanmış görmekti. Özden aşkın kendine özgü sezisi vardır. Aşkın aşkı doğurduğunu bilir. Bir delikanlının odasına böyle kaçamak girmek, yalnız bir genç kız için ne büyük bir olaydı. Aşıkların yaşamında kutsal nişanlıklar kadar değerli düşünceler, davranışlar yok mudur? Bir saat sonra annesinin odasına girip her zaman yaptığı gibi annesini giydirdi. Sonra pencerenin önündeki yerlerini alıp yüreği bazen buz gibi donduran, bazen ateş gibi yakan, bazen sıkıp daraltan, bazen genişleten, yani bir olaydan, bir cezadan korkulduğu zaman kişinin yapısına göre değişen bir tasayla kendi kendilerine yaralandıklarında sesi soluğu çıkmayıp ev sahibi azarladığında haykıran evcil hayvanların bile duyduğu o doğal duyguyla Grande'yi beklemeye başladılar. Grande indi. Karısıyla dalgın dalgın konuşup kızını öptü. Dünkü tehdidini unutmuş gibi masaya oturdu. Ne oldu yeğenim? Can sıkıcı bir çocuk değilmiş hani. Nanon, uyuyor efendim. Grande alaylı bir dille cevapladı. Mum'a ihtiyacı yok demektir o halde. Babanın bir düşündüğü var Eugène. Bu alışılmamış hoşgörü, bu acı kıvanç, kocasına dikkatle bakan Bayan Grande'yi şaşırttı. Adamcağız, burada şunu belirtmek gerekiyor sanırım, Grande için için sık kullandığımız adamcağız sözü, Turane'de, Anjou'da, Poto'da, Bretagne'da belli yaşa gelmiş insanlar için kullanılır. Bu sözün kişinin bireysel durumuyla ilgisi yoktur. En yumuşak başlısından tutun da en zorbasına kadar belli bir yaştaki herkese verilir bu ad. Evet, adamcağız şapkasını, eldivenlerini aldı. Alanda dolaşacağım biraz. Kuruş olarımıza rastlarım belki. Gerçekten de az uyuyan bir insan olarak Grande, gecelerinin yarısını samurileri hayran bırakan şaşılacak derecede doğru o tasarılarına, gözlemlerine, görüşlerine harcardı. İnsan gücü sabır ve zaman demektir. Güçlü insan, isteyen ve beklemesini bilen insandır. Cimri'nin yaşamı da kişiliğin hizmetine girmiş sürekli bir insan gücü çabasıydı. Onur ve çıkar, çıkar da bir çeşit sağlam bir onur. Dolayısıyla gerçek bir üstünlüğün kanıtıdır. onur ve çıkar bir bütünün, bencilliğin iki parçasıdır. Ustaca sahneye konmuş cimrilerin ilgi uyandırması bundan dolayıdır belki. Bütün insan duygularına hepsini özetleyerek saldıran bu insanlarla herkesin ortak bir yanı vardır. Arzusuz bir insan var mıdır? Para olmadan hangi toplumsal arzu gerçekleşebilir? Karısının deyimiyle Grande'nin düşündüğü bir şeyler vardı elbette. Bütün cimriler gibi insanlara oyun oynayıp paralarını yasal bir biçimde sızdırması gerekiyordu. Kendini başkalarına zorla kabul ettirmek, gücünü göstermek, kendinde soyulmalarına ses çıkarmayan zayıf insanları durmadan horlama hakkını bulmak değil midir? Gelmiş gelecek bütün yeryüzü kurbanlarının simgesi, Tanrı'nın ayaklarının dibine uysal uysal yatmış kuzuyu, yüceltmiş hüznü, yüceltmiş zayıflığı kimler arayabildi? Cimri otluğa koyup semirmesini bekler kuzunun. Keser, kızartır, yer sonra da hor görür. Cimrilerin otluğa para ve hor görmedir. Adamcağız geceyi bambaşka şeyler düşünerek geçirmişti. Hoşgörüsü bundandı. Parisilere tuzak hazırlamıştı. Onları ezip büzecek, yuvarlayacak, koşturacak, terletecek, umutlandıracak, sararıp solduracak, alay edecekti onlarla. Eski fıçıcı kirli salonunda oturup Somur'daki evinin delik deşik merdivenlerini çıkarken Parislilerle eğlenecekti. Kafasını kurcalamıştı yeğeni. Ne kendisine ne yeğenine meteliğe mal olmadan kardeşinin onurunu kurtarmak istiyordu. Paralarını 3 yıl süreli bir işe yatıracaktı. Taşınmaz mallarını yönetmekten başka bir işi yoktu. Şeytancı arzularını besleyecek bir kaynak bulmalıydı. Kardeşinin iflasından daha iyi bahane mi olurdu? Ayakları altında ezecek başka şey bulamadığından Parislileri yeğeni hesabına un ufak etmek, böylece ucuz yoldan iyi bir kardeş olduğunu göstermek istiyordu. Tasarısında ailenin onurunu kurtarmak gibi bir duygunun önemi bile yoktu. Bu iyi niyeti kumarcıların para koymadıkları bir oyunu seyretmek ihtiyacına benziyordu. Oyunun oynanması için de kuruşolar gerekliydi. Ama kuruşoları aramaya niyeti yoktu. Ayağına getirecekti onları. Gece tasarlanan, tek kuruş harcamadan devri gün tüm tamürlerin hayranını çekecek olan bu oyunun bu akşam oynanması gerekiyordu. Cimri'nin sözleri, aşk yeminleri. Babası gidince Eugène'i sevgili amca oğluyla açıkça ilgilenebilmek, kadının en yüce üstünlüklerinden olan acıma duygusunun hazinelerini onun önüne korkusuzca serebilmek mutluluğunu duydu. Kadınlar yalnız bu acıma duygusunu erkeğine göstermek ister ve erkeğinden yalnız bu acıma duygusunu kıskanmaz. 3-4 kez kapısına kulak verip delikanlının soluk alışlarını dinledi. Uyuyup uyumadığına baktı. Uyandığını görünce koşturmaya başladı. Kaymak, kahve, yumurta, meyve, tabak, bardak, kahvaltı için gerekli ne varsa özene bezene hazırladı. Amcaoğlunun kapısına kulak verip kıpırtılarını dinlemek için eski merdivenleri bir çırpıda tırmandı. Giyiniyor muydu hala? Kapıya dek geldi. Uyandınız mı? Evet. Kahvaltınızı odanızda mı, salonda mı yapacaksınız? Nerede uygun görürseniz. Siz nasıl isterseniz. Karnım aç demeye utanıyorum sevgili amca kızım. Kapı ardında yapılan bu konuşma koca bir roman demekti Eugène için. O halde babamı kızdırmamak için odanıza getirelim yemeğinizi. Kuş gibi usul ve çevik mutfağa indi. Hadi odasını düzelt Nanon. Eugène kaç yıl inip çıktığı, en küçük bir gürültünün bile çın çın öttüğü bu eski merdivenler o yakık görünümünü yitirmişti sanki. Işıl ışıl geliyordu ona, konuşuyordu. Kendisi ve hizmetine koştuğu sevgilisi gibi gençti. Annesi iyi yürekli, hoşgörülü annesi de aşkın sesine uydu. Charles'ın odası düzeltilince her ikisi de mutsuz delikanlıya eşlik etmeye geldiler. Din de buyurmuyor muydu üzgün insanları avutmayı? Davranışlarını haklı gösterecek bir hayli safsata buldular şimdi. Charles Grande sevgi dolu, candan bir özenle, ilgiyle kuşatıldığını gördü. Bu yumuşak dostluğu, bu tatlı yakınlığı bütün canlılığıyla duydu acılı yüreğinde. Yıllardır baskı altında yaşayan bu iki ruh, hüzünler bölgesinde özgür kalınca sevgilerini ırmak gibi akıtıverdiler bir anda. Akraba olduklarından amcası oğlunun çamaşırlarını, tıraş takımlarını teklifsizce yerleştirmeye başladı. Delikanlının altın, gümüş işlemeli eşyalarını incelemek bahanesiyle uzun uzun elinde tuttu, hayran gözlerle seyretti. Amca kızının ve yengesinin gösterdiği yakın ilgi duygulandırmıştı Charles'ı. Parislileri tanırdı. Paris'te böyle bir durumda karşısında kayıtsız ve soğuk yürekler bulurdu. Öjeni kendine özgü güzelliğiyle ışıl ışıl görünüyordu şimdi ona. O andan itibaren Taşra'nın bir gün önce alay ettiği temizliğine, geleneklerine hayran oldu. Öjeni kaymaklı kahve dolu çini çanağı içten gelen temiz bir duyguyla amcana oğluna vermek için Nanon'un elinden alıp ışıl ışıl yanan gözlerle sunarken Paris'tenin gözleri yaşardı. Çanağı elinden aldı ve elini öptü kızın. Yine neyiniz var? Gözleriniz ıslak. Bunlar şükran gözyaşları. Öjeni şamdanları almak için ocağa döndü birden. Şunları götürünüz Nanon. Amcaoğluna döndüğünde yüzü hala kırmızıydı. Ama hiç değil, bakışları yüreğinden kopan aşırı sevinci gizleyecek kadar gözleri yalan söyleyebildi. Ne var ki ruhları aynı düşüncede eridiğinden gözlerinde de aynı duygunun anlatımı vardı. Gelecek onlarındı. En büyük hüznünün arasında duyduğu bu tatlı heyecan en beklenmedik bir anda duyulduğundan daha da tatlı geldi Charles'a. Kadınlar dış kapının sesini duyunca yerlerini hatırlayabildiler. Çok şükür merdivenleri hızla inebildiler de Grande girdiğinde onları işlerinin başında bulabildi. Kemerin altında karşılaşsaydı nereden geldiklerini anlamakta güçlük çekmeyecekti. Yemekten sonra adamcağız Freud Fond'dan gelen aylık geleceğim yiyip de hala 5 para ödemediği korucuyla karşılaştı. Bir tavşan, birkaç kekliği ve değirmencilerden aldığı yılan balıkları ve sazanlarla gelmişti. Vay vay, kornillercik, Hızır gibi yetiştin. Tatlı mıdır bari bunlar? Evet, Elibol efendim, 2 gün önce vurdum. Haydi Nanon, elini çabuk tut, şunları akşam yemeği için hazırla. Kruşoları yemeğe çağırdım. Nanon gözlerini fal taşı gibi açıp şaşkın şaşkın odadakilere baktı. Peki ama yağı, baharatı nereden bulayım? Nanon'a 6 frank ver hanım, bana da hatırlat da mahzene inip iyi şarap bulayım. Korucu aylık sorununu bir kez daha hatırlatmak istiyordu. Şey, Bay Grande. Vay vay vay, ne diyeceğini biliyorum. Ne şeytansın sen. Yarın konuşalım bunu. Bugün çok işim var. Hanım, 100 sou ver şuna. Çıkıp gitti. 11 frankla huzura kavuştuğu için çok mutluydu kadıncağız. Kocasının kendisine verdiği parayı parça parça çektikten sonra 15 gün sesinin soluğunun çıkmadığını bilirdi. Corneiller'in eline 10 frankı tutuşturdu. Al şunu Corneiller, bir gün olup iyiliğinin altından kalkarız. Corneiller diyecek söz bulamadı, gitti. Nanon kara başlığını giyip sepetini aldı. 3 frank yeter bana hanımefendi, üstü kalsın, bu kadarla da olur. Öjeni, iyi bir yemek hazırla Nanon, amcaoğlum da sofraya oturacak. Bayan Grande, olağanüstü bir durum var mutlaka. Evlendiğimizden bu yana baban ancak 3. kez yemeğe insan çağırıyor. Saat 4'e doğru Öjeni ve annesinin 6 kişilik sofra hazırlığını bitirdiği, evin efendisinin taşralıların özene bezene sakladıkları iyi şaraplardan birkaç şişeyi getirdiği bir sırada Charles da salona girdi. Delikanlının yüzü solgundu. Davranışlarında, duruşunda, bakışlarında, sesinde ince bir hüzün vardı. Hüznü yapmacık değil, yürektendi. Acının yüzüne çektiği perde kadınların çok hoşuna giden ilginç bir hava veriyordu ona. Öjeni daha çok sevdi bu görünümüyle Charles'ı. Yıkım onu da Öjeni'ye yaklaştırmıştı belki, amcaoğlu. Öjeni'nin yaklaşamayacağı bir çevreden zengin ve güzel bir delikanlı değil, korkunç bir yoksulluğa gömülmüş bir akrabaydı. Yoksulluk eşitlik doğurur. Kadın meleklere benzer, acı çekenler kanatlarına sığınır. Charles ile Eugene yalnızca gözleriyle konuşup gözleriyle anlaştılar. Çünkü zavallı delikanlı, zavallı züppe birdenbire yükseklerden düşmüş yetim bir insan olmuştu. Bir köşede sessiz, durgun ve kurumlu oturuyor, zaman zaman da amcası kızının ona hüzünlü düşünceleri bırakıp kendisiyle el ele umut ve gelecek kırlarına koşmayı öneren ışıklı bakışlarıyla karşılaşıyordu. Bu sırada bütün Samur, Grandin'in kruşoları yemeğe çağırdığını konuşuyordu. Bağcılara karşı büyük bir ihanet olan dünkü satış bile bu kadar heyecan yaratmamıştı. Kurnaz bağcı bu yemeği Azibiyadi'nin köpeğinin kuyruğuna mal olan düşünceyle verseydi belki büyük bir adam olurdu. Samurlularla kedi fareyle oynar gibi oynadığından onlara aldırdığı yoktu. Charles'ın babasının feci ölümünü ve iflasının de Gresin'lere de öğrenmişlerdi. Hem başsağlığı dileyip dostluk gösterisinde bulunmak hem de onlara nispet verir gibi kruşoları neden yemeğe çağırdığını öğrenmek için aynı akşam Grande'ye gitmeyi kararlaştırdılar. Tam saat 5'te Başkan Cede Bonfon ve noter amcası tepeden tırnağa giyinmiş kuşanmış geldiler. Konuklar yemek masasına oturup tartışmaya başladılar. Grande ciddi, Charles sessiz, Eugenie durgundu. Bayan Grande zaten çok konuşmazdı. Akşam yemeği gerçekten tam bir ölü evi yemeğiydi. Masadan kalktıklarında Charles yengesinden ve amcasından izin diledi. İzin verirseniz odama çıkayım ben. Uzun ve acı bir mektup yazmak zorundayım. Peki yeğenim. Delikanlı gittikten sonra adamcağız Charles'ın yazıya dalıp hiçbir şey duyamayacağını kestirince sinsi sinsi karısına baktı. Konuşacaklarımız Latince gibi gelir sana hanım. Sıkılırsın. Saat 7:30 oldu. Odanıza çekilseniz iyi olur. Sana da iyi geceler kızım. Eugenie'yi öptü, ana kız çıktılar. Ve baba Grandi'nin oyunu başladı. İnsan sarraflığındaki ustalığını ilk kez bu kadar incelikle kullandığı bir oyundu bu. Fazlaca ısırdığı Samürlerin taktığı yaşlı köpek adını hak ettiğini gösteren bir oyun. Samür Belediye Başkanı tutkularını daha yüksek alanlara yöneltse, mutlu rastlantılar sonucu ulusların sorunlarının konuşulduğu toplantılara katılsa, çıkarları yoluna kullandığı dehasını bu alanlarda kullansa Fransa'ya büyük yararları dokunurdu. Ne var ki Samür'den dışarı çıksa belki de hiç olurdu adamcağız. Doğup büyüdükleri ortamdan koparılınca döl vermeyen hayvanlar gibi. Bay başkan diyordunuz ki iflas. Adamcağızın yağmurlu havalarda yakındığı sağırlık gibi uzun zamandan beri uyguladığı, artık herkese de sahici gibi gelen yapmacık kekemeliği kuruşaları öyle yoruyordu ki dinlerken yüzlerini buruşturup takıldığı sözleri tamamlamaya uğraşıyorlardı. Grandi'nin kekemeliği ve sağırlığının nasıl doğduğunu burada belirtmek gerekli sanıyorum. Anjou da Ajou Fransızcasını bu hileci bağcı kadar güzel kimse konuşamaz, kimse anlayamazdı. Ama bütün kurnazlığına rağmen günün birinde bir Yahudinin tuzağına düşmüştü. Yahudi pazarlık sırasında daha iyi duymak bahanesiyle elini boru gibi kulağına koyuyor, konuşurken söyleyeceklerini daha iyi saptamak için öyle ustalıkla kekeliyordu ki, Grande insanlığın kurbanı olup bu lanet Yahudinin arar göründüğü sözcük ve düşünceleri kendi söyledi. Yahudinin tamamlayamadığı yargıları kendi tamamladı. Yahudi gibi konuşmak zorunda kaldı. Pazarlığın sonunda Grande değil Yahudi olup çıktı. Ticari hayatında kazıklandığı tek pazarlık buydu. Ne var ki para yönünden zarar ettiyse de başka yönden kazanmış, Yahudi'den iyi bir ders almış, ileride meyvelerini devşirmişti bu dersin. Kendisine ticarette hasmını sabırsızlandırmak, karşısındakini kendi düşünceleriyle uğraştırıp düşünemeyecek hale getirmek sanatını öğreten Yahudi'ye hayır duaları okudu. Grandi'nin sağlık ve kekemelik oyununa en çok o akşam ihtiyacı vardı. Çünkü düşüncelerinin sorumluluğunu taşımak istemiyordu. Sonra hem söze egemen olmak hem gerçek niyetini saklamak amacındaydı. Bay Bonfon. 30 yıldan beri Grande, Cruchot'un yeğenine ikinci kez Bay de Bonfon diyordu. Başkan, adamcağızın kendisini damattığı kabul ettiğini hükmetti hemen. Siz diyordunuz ki bazı hallerde iflas önlenebilir. Grande babanın demek istediğini sezdiğinden ya da sezdiğini sanıp tamamladı Bay de Bonfon. Ticaret mahkemelerince önlenir. Pek sık olur bu. Dinleyin bakın. Kulak kapartıp dinler gibi görünürken için için öğretmeniyle alay eden bir çocuğun şeytanca tavrını takınarak alçak gönüllülük gösterip dinliyorum dedi Grande. Saygıdeğer önemli bir kimse. Örneğin Paris'teki rahmetli kardeşiniz gibi. Evet kardeşim. Örneğin Paris'teki rahmetli kardeşiniz gibi saygıdeğer önemli bir kimse batma tehlikesiyle karşılaşınca buna batma mı deniyor? Evet, iflas kaçınılmaz bir hal alınca yargıya yetkili, iyi izleyiniz, ticaret mahkemesi bir kararla ticaret evinin tasfiyesi için tasfiyeciler atar. Tasfiye iflas demek değildir, anlıyor musunuz? İflas eden bir insan onurunu yitirir. Oysa tasfiyede kişi onurlu bir insan olarak kalır. Pahalıya mal olmazsa bu da daha iyi. Ticaret mahkemesinin yardımı olmadan da tasfiye yapılabilir. Nasıl mı? İflas nasıl duyurulur? Başkan son cümleyi söylerken enfiyesinden bir tutam çekti. Bilmem. Hiç düşünmemedim. Önce tüccarın kendince ya da yetkili kıldığı bir kimsece düzenlenip mahkeme kalemine verilen bilançoyla. İkinci olarak da alacaklıların isteği üzerine. Peki tüccar bilançosunu vermez, alacaklılar da mahkemeden söz konusu tüccarın iflasını duyuran bir karar alma yoluna gitmezse ne olur? Evet, durun bakalım. Ölünün aileleri, temsilcileri, mirasçıları ya da ölmemişse tüccarın kendisi, saklanmışsa dostları tasfiyeyi yapar. Belki de kardeşinizin işlerini tasfiye etmek istiyorsunuz. Noter haykırdı. Ah ne kadar iyi olurdu Grande. Bu işin temelinde taşranın onuru var. Adınızı, öyle ya sizin adınız da söz konusu, adınızı kurtarmış, insanlığınızı kurtarmış olurdunuz. Başkan Cimri'nin sözünü kesti. Eşsiz insanlığınızı. Evet, eşsiz insanlığınızı göstermiş olursunuz. Şüphesiz kardeşimin de adı benim gibi Grande'ydi. Şüphesiz. Hayır demiyorum. Bu tasvir her ne türlü olursa olsun yeğenim için çok sevdiğim yeğenim da daha hayırlı. Ama bakalım Parisli kurnazları pek tanımam. Saumur'dan çıkmadım ben biliyorsunuz. Bağlarımla, şaraplarımla, buradaki işlerimle uğraştım hep. Senet düzenlemedim hiç. Senet nedir? Çok senet geçti elime ama hiç birini imzalamadım. Parası alınır, kırdırılırmış. İşte bütün bildiğim bu kadar. Bu senetler satın. Evet, senetler yüzde şu kadar ödeme.